Ayrım 23, sayfa 256. Çakal, Frederick Forsyth. Uzun bir sessizlik oldu. Boş bir bardakları iki adamın parmaklarının ucunda sallanıp duruyordu. İkisinin de bakışları dışarı, Times'in karanlık sularına dalıp gitmiş, kurak görünümlü bir uzak adayı saatte 100 kilometre kadar hızla giderken, birden yoldan çıkıp kayalara çarparak duruveren arabayı, aşağı yukarı 30 yıl ülkesini acımasız bir boyunduruk altına tuttuktan sonra, yamru yumru otomobilinden çıkarılıp, tozlar içinde köpek gibi öldürülen işlemeli ipekli gömlekli yaşlı adamı anımsıyorlardı.
Bu sözün ettikleri adamın adı biliniyor mu?
Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Odada şöyle bir sözü edilmişti, o sıra çok işimiz vardı. Güney Amerika'nın küçük bir ülkesinin diktatörünü aldırmıyorduk bile.
Olaydan sana söz eden meslektaşım bu konuda bir rapor hazırladı mı?
Kuşkusuz, kural böyleydi. Ama söz konusu olan bir söylentiydi, yanlış anlaşılmasın. Basit bir dedikoduydu. Bizi ilgilendiren belirgin, elle tutulabilen olaylardır.
İyi ama bu raporun bir yere konmuş olması gerekir değil mi?
Mümkündür, dedi Lloyd.
Dosyalara bir göz atmayı deneyemez misin ha? Bak bakalım şu esrarlı usta nişancının bir adı var mı? Lloyd iki eliyle masaya dayandı.
Evine dön, dedi komisere. Sana yardımı dokunabilecek herhangi bir şey bulursam hemen telefon ederim.
Barın büyük salonuna döndüler. Bira bardaklarını tezgahın üzerine bıraktılar ve kapıya yöneldiler. Bana büyük bir yardımda bulunmuş olursun, dedi Thomas kaldırımda el sıkışırlarken. Bir ipucu yakalama olanağımız belki binde bir. Ama talihimiz yaver giderse bu binde biri yakalayabilirsin.
Lloyd ve Thomas Times'ı seyrederken tartışır, Çakal da Milano'daki bir lokantanın terasında bir duvarı boydan boya kaplayan camın önünde Zabak Lione'sinin son damlalarını boşaltırken, Komiser Lebel Paris'teki İçişleri Bakanlığı toplantı salonunda günlük toplantıların ilkinde hazır bulunuyordu. Toplantıya katılanlar bir gün önceki kişilerdi. Bakan bölüm şefleriyle çevrili masanın bir ucunda toplantıya başkanlık ediyor, Lebel masanın öbür ucunda ve onun tam karşısında oturuyordu. Önceki gün boyunca ülke sınırlarındaki bütün gümrük kapıları Fransa'ya giren uzun boylu ve sarışın yabancıların tümünün bavullarını iyice arama emri almışlardı. Özellikle pasaportlar bir DST temsilcisi tarafından, bölüm şefi olumlu anlamda başını salladı, çok dikkatli bir incelemeden geçirilecekti. Turistlerle iş adamları belki sınırlarda denetimin sıkılaştığını fark edeceklerdi ama üstleri iyice aranan yolcuların, özellikle uzun boylu ve sarışın kişilerin hedef alındığını fark etmeleri pek mümkün değildi. Eğer çok meraklı ve burnunu her yere sokan bir gazeteci meraklı sorular sormaya kalkarsa, yollarda yapılan her zamanki aramaların söz konusu olduğu cevabı verilecekti yalnızca. Altının çizilmesi gereken başka bir nokta daha vardı. Roma'daki 3 OAS şefinden birinin kaçırılmasına hedef alan bir teklif yapılmıştı. Diplomatik nedenlerle Dışişleri Bakanlığı bu tasarıya kesinlikle karşıydı. Çakal'ın hazırladığı komploya tek sözde bile değinilmemişti. Devlet başkanı, onun durumdan haberi vardı, bu tasarıyı dinlemek bile istememişti. Sorunu bu yoldan giderek kısmen çözmek kesinlikle söz konusu değildi demek. General Guilbo, SDC'nin dosyalarında yapılan dikkatli incelemelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. OAS saflarından ya da bu örgüte yakınlık duyanların arasından başka yerde profesyonel bir siyasi katilin izine rastlanmamıştı. Genel Haberleşme Müdürü Fransız Emniyetinin sabıka kayıtlarında yapılan araştırmaların da sonuçsuz kaldığını açıkladı. Bunun üzerine DST şefi raporunu verdi. O sabah saat 7.30'da Kuzey Garı'nın çok yakınındaki bir postaneden Roma'da 3 OAS şefinin kaldığı otelin arandığı tespit edilmişti. 2 ay önce bu otelde kaldıkları öğrenileli beri uluslararası telefon santralında çalışan bütün memurlar Roma'daki otelin numarası arandığında konuşmayı bildirme emri almışlardı.
O sabah nöbetçi olan memur zamanında harekete geçememişti ama aranan numaranın listesinde bulunduğunu fark edene kadar Roma ile bağlantı sağlanmıştı. DST'ye ancak iki numara arasındaki bağlantı kurulduktan sonra haber vermişti. Yine de konuşmayı dinleme açık gözlülüğünü gösterebilmişti. Mesajda şöyle deniyordu. Valmi'den Poitiers'e, çakal keşfedildi, tekrarlıyorum çakal keşfedildi. Kowalski yakalandı, ölmeden önce konuştu. Bu kadar, anladınız mı? Büyük salonda uzun süren bir sessizlik oldu. Haberi nereden almış diye sordu Lebel sakin bir sesle masanın öbür ucundan. Düşüncelere dalıp gitmiş ve sanki karşısındaki duvara bakan Albay Roland'ın dışında tüm salonda hazır bulunanların başları ona çevrildi. Vay canına dedi Albay hala önüne bakarak. Herkesin dikkati yeniden eylem bölümü şefine döndü. Albay birden dalgınlığından sıyrılıverdi. Marsilya dedi kısaca, Kowalski'nin Roma'dan ayrılmasını sağlamak için kendisine tuzak kurduk. Joža Grzbowski adında eski bir dostu var, bu adamın da karısı ve bir kızı. Kowalski'yi ele geçirene kadar hepsini göz altında tuttuk, sonra onları bıraktık. Kowalski'den bütün istediğim şefleriyle ilgili bilgiler vermesiydi. O sıra çakal olayını akla bile getirmenin nedeni yoktu. Dolayısıyla da Kowalski'nin yakalanmasını gizlememiz gereksizdi. Tabii daha sonra her şey değişti. Kuşkusuz o Polonyalı Jojo durumu Valmi'ye bildirdi. Üzgünüm.
DST Valmi'yi postanede yakaladı mı diye sordu Lebel.
Hayır. Santral memurunun aptallığı yüzünden iki dakika farklı onu kaçırdık cevabını verdi DST temsilcisi.
Etkisizliğin mükemmel bir örneği dedi Albay St. Clair de Villoban kuru bir sesle.
Dostluktan yoksun birkaç bakış ona yöneldi. Yolumuzu el yordamıyla arıyoruz karşılığını verdi General Guilbo. Aşağı yukarı zindan karanlığında ve bilinmeyen bir düşmana karşı. Eğer Albay harekatı yönetmek için gönüllü olarak ortaya çıkıp gereken bütün sorumlulukları üzerine alıyorsa...
Elize Sarayı'nda görevli albay sanki SDC şefinin üstü kapalı gözdağından çok daha büyük bir önem taşıyormuş gibi dikkatle önündeki dosyaları inceledi. Ama büyük bir gaf yaptığını çok iyi anlamıştı.
Bir bakıma dedi bakan düşünceli düşünceli, durumu öğrenmeleri belki o kadar da kötü değil. Bu onları harekattan vazgeçmek zorunda bırakabilir.
Öyle ya dedi St. Clair de Villoban.
Tehlikeye düşen bir dengeyi yeniden sağlamak için Sayın Bakanımız haklılar. Artık bu işte inat etmeleri çılgınlık olur. Tuttukları adamı geri çağıracaklar o kadar.
Ama adamın kimliği hala bilinmiyor dedi Lebel ağır ağır. Onun varlığını neredeyse unutmuşlardı. Adını bir türlü öğrenemedik. Bu aksilik sadece daha dikkatli davranmaya itebilir onu. Sahte kimlik kullanmak, kılık değiştirmek ve benzerleri gibi...
Bakanın sözlerinin yarattığı iyimserlik çabucak dağılmıştı. İçişleri Bakanı ufak tefek adamı ilgiyle süzdü. Komiser Lebel'in raporunu dinlemekle daha iyi edeceğimizi sanıyorum baylar dedi. Öyle ya soruşturmayı yöneten kendisi. Biz burada bütün imkanlarımızla ona yardımcı olmak üzere bulunuyoruz. Böylece söz almaya davet edilen Lebel, başvurduğu çeşitli girişimleri, yaptığı uluslararası telefon konuşmalarının sonuçlarını açıkladı. ''Bütün cevaplar bugün bana ulaştı.'' dedi. ''Hollanda'dan hiçbir şey çıkmadı. İtalya'dan bilinen bir sürü kiralık katil bulunduğu ama hepsinin de mafya hizmetinde çalıştığı bildirildi. İtalyan jandarma örgütüyle Roma'daki mafya şefi arasında gizlice yürütülen görüşmeler şu sonucu verdi.'' Emir almadan mafyanın hiçbir katili siyasi cinayet işlemez. Mafya içinde bir yabancı devlet adamının öldürülmesini istemek söz konusu değildir.
Lebel başını kaldırdı. Ben bunun gerçek olduğuna inanıyorum. İngiltere'den de alınan bir sonuç yok. Yalnız isteğimiz ek araştırma yapılması için gizli servise aktarıldı.
Hep böyle ağır iş görürler diye homurdandı St. Clair de Villoban.
Lebel bu sözleri duydu ve yeniden başını kaldırdı.
Ama çok dikkatli çalışır İngiliz dostlarımız dedi. Scotland Yard'ı küçümsememek gerek.
Yeniden raporunu okumaya devam etti.
Amerika'da iki olanak var. Önce karargahı Miami'de olan büyük bir silah kaçakçısının sağ kolu. Bu adam önce ABD Deniz Kuvvetleri'nde görev almış, sonra CIA'ya girip Karayipler bölgesinde çalışmış. Domuzlar körfezi çıkarmasından hemen önce bir kavga sırasında Castro düşmanı bir Kübalı'yı öldürdüğü gerekçesiyle CIA'den atılmış. Sonra CIA'nin kullandığı adamlardan olan bir silah kaçakçısı tarafından işe alınmış ve Küba'ya çıkarma yapacak müfreziye silah sağlamakta çalıştırılmış. Silah kaçakçılığında patronunun rakibi olan kişilerin kurban gittiği nedeni anlaşılmamış iki kazadan o sorumlu tutuluyor. Görüldüğü gibi silah kaçakçılığı çok tehlikeli bir iş. Adamın adı Charles veya Chuck Arnold. FBI onun hakkında soruşturma yapıyor. FBI'nin bize bildirdiği ikinci adamın adı New Yorklu çete reislerinden Albert Anastasia'nın eski muhafızlarından Marco Vitellino adlı biri. Anastasia 1957 ekibinde berber koltuğunda otururken öldürüldü. Vitellino da canını kurtarmak için Amerika'dan kaçmak zorunda kaldı. Venezuela başkenti Caracas'a yerleşip bazı dalavereli işlere girmeye çalıştı ama bir sonuç alamadı. Venezuelalı haydutlar onu hemen kımıldayamaz hale getirdiler. FBI'ye göre eğer buralardaysa yeterli para karşılığı yabancı bir örgüt hesabına adam öldürmeyi kabul edecek türde bir adam bu Vitellino. Salonda derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Hazır bulunan 14 kişi çıt çıkarmadan lebeli dinlemişlerdi. Belçika'da da bir ihtimal var. Psikopat bir katil. Chombe'nin Katanga'da kullandığı adamlardan. 1962'de yakalanıp Birleşmiş Milletler tarafından Katanga'dan atılmış. Belçika'da iki cinayet suçundan arandığı için oraya girememiş. Adı Jules Barringer. Sanıldığı kadarıyla Orta Amerika'ya göçmüş. Belçika polisi çalışmalarıyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. Almanya'da şüpheli bir kişi var. İki ülkede savaş cinayetleri işleme suçundan aradan eski SS binbaşısı Hans-Dieter Kassel. Savaştan sonra sahte bir adla Batı Almanya'da yaşadı. Eski SS'lerin bir yeraltı örgütü olan Odessa'nın baş katiliydi. Savaştan sonra savaş sırasında işlenen cinayet sorumlularının araştırılmasının yoğunlaşmasını isteyen iki sosyalisti öldürmüş olmasından şüphe ediliyor. Daha sonra Kassel olduğu anlaşıldı ama görevinden alınan bir polis şefinin verdiği bilgi sayesinde İspanya'ya kaçabildi. Madrid'de yaşadığı sanılıyor. Lebel önündeki kağıtlardan başını kaldırdı. Yalnız adam 57 yaşında. Bu yaşta böyle bir işin üstesinden gelmesi çok güç. Bir de Güney Afrika var. Orada da kiralık asker olan şüpheli bir kişi bulunuyor. Adı Piet Schuiper. O da Chombe'nin muhafızlarından biri. Güney Afrika'da işlediği bir suç yok ama istenmeyen adam ilan edilmiş. Usta nişancı, son olarak yılın ilk günlerinde Katanga'daki direnişin yıkılmasından sonra Kongo'dan atıldığı sıra görüldü. Hala Batı Afrika'da olduğu sanılıyor. Afrika gizli servisleri bu konudaki soruşturmayı sürdürüyorlar. Lebel sustu ve salondakileri süzdü. Masa başındakiler kımıldamadan ona bakıyorlardı. "Tabii," diye devam etti Lebel, "korkarım bütün bu bilgiler kesinlikten uzak. Bir kere araştırmaların mantıklı olarak bir sonuç verme ihtimalinin bulunduğu 7 ülkeye başvurdum. Ayrıca bu 7 ülkeden 3'ü olumsuz cevap verdi. Belki de yanıldılar. Hiçbir kesinlik yok tabii. General Guilbault'un da belirttiği gibi aslında el yordamıyla yol alıyoruz."
''Basit umutlar bizi fazla ileri götürmez.'' diye atıldı St. Clair küstah bir sesle.
''Belki albayın bize yapabileceği bir teklif vardır.'' dedi Lebel terbiyelice. St. Clair buz gibi bir sesle karşılık verdi.
''Ben bu kiralık katilin harekete geçmekten alakonulduğuna eminim. Planı meydana çıkarılınca başkanın yanına nasıl yaklaşabilir?'' Şazane ve yardakçılarını çakala vereceklerini söyledikleri para ne olursa olsun bunu geri isteyip harekatı durduracaklar.
Siz eminsiniz diyerek araya girdi Lebel tatlı bir sesle. Ama umut ve emin olma arasında pek fazla fark yok. Ben kendi yönümden araştırmalarımı sürdürmeyi yeğe tutarım. Bu araştırmalar ne alemde komiser diye sordu bakan. Yabancı ülke polisleri telexle dosyaları bana göndermeye başladılar sayın bakanım. Ayrıca resim de bekliyorum.
Hepsinin dillerini tutacaklarına inanıyor musun diye sordu Sanguinetti.
Konuşmaları için hiçbir neden yok cevabını verdi Level. Interpol'e bağlı bölümlerin önde gelen kişileri her yıl bunun gibi yüzlerce gizli soruşturma yaparlar. Soruşturmaların birçoğu da resmi değildir. Bir suçlunun aranması söz konusuysa uluslararası işbirliği siyasi görüş ayrılıklarının çok az etkisindedir.
Siyasi bir cinayet içinde mi diye sordu bakan.
Polisler için sayın bakanım, cinayet her yerde aynıdır. Bu nedenle diplomatlar yerine yabancı meslektaşlarımla bağlantı kurmayı yeğledim. Tabii başvurduğum ülkeler dışişleri bakanlıkları da durumu haber alacaklar. Ama çalışmalarımızı engellemeleri için hiçbir neden yok. Siyasi katil herkesin gözünde kanun dışıdır.
Yine de haber alınca gerekli sonuçları rahatça çıkaracak ve durumu alaya alabilecekler dedi St. Clair buz gibi bir sesle.
Neden bu tutumu benimsesinler anlamıyorum. Günün birinde sıra onlara da gelebilir.
Devlet başkanımızın ölüm tehlikesinde olduğunu öğrendiğinde sevinecek pek çok insan bulunduğunu fark etmiyorsanız pek zayıf siyasi görüşlere sahipmişsiniz karşılığını verdi St. Clair. Gizli kalması gereken bu olayın üzücü bir şekilde yayılması başkanın da ne pahasına olursa olsun önlemek istediği şeydi.
Yayılsa bile çok dar bir çevreye yayılacak diye düzeltti bu sözleri Level.
Açıklanması ülkelerindeki politikacıların yarısını devirecek sırları bilen bir avuç adama yayılacak. Bu adamların sıkı ağızlılığı işgal ettikleri yerlerin garantisidir zaten.
Birkaç kişinin devlet başkanının cenazesine davetiye alacak yerde bir kiralık katil aradığımızı öğrenmesi çok daha iyi diye omurdandı Bouvier. 2 yıl süreyle OAS'ye karşı savaştık. Başkan hep bu mücadelenin başında ön plana geçmemesini istedi.
Baylar, baylar diyerek bakan araya girdi. Bu kadarı yeter. Yabancı ülkelerde el altından soruşturma yapma yetkisine...
St. Clair'e yan gözle baktı.
Başkanla görüştükten sonra veren benim.
Albayın bozulmasını salondakilerde uyandırdığı neşeyi gizlemeye kalkan olmadı. Başka bir şey var mı?
Roland bir el hareketi yaptı.
İspanya'ya sığınan OAS'ya bağlı pek çok mülteci var. Dolayısıyla orada devamlı bir şube bulunduruyoruz. Belki de Batı Almanya'yı rahatsız etmeden eski Nazi subayı Kassel'in icabına bakabiliriz. Yanılmıyorsam Bonn Dışişleri Bakanlığı ile ilişkilerimiz pek parlak değil.
Şubat ayında Argo'nun kaçırılışını ve olayın Bonn'da uyandırdığı öfkeyi ima etmesi hazır bulunanlardan bazılarının gülümsemelerine yol açtı. Kaşlarını çatan bakan Lebel'e döndü.
Çok teşekkür ederim dedi komiser. Kassel'i ele geçirebilirseniz kuşkusuz bize büyük faydası dokunacaktır. Bundan başka bütün ilgili servislerin son 24 saat içinde yaptıkları gibi benden yardımlarını esirgememeleri dileği dışında söyleyecek özel bir şeyim yok.
Öyleyse yarın görüşmek üzere baylar dedi bakan kağıtlarını toplayarak ayağa kalktı.
Dışarıda merdivenin başında Lebel ılık havayı iyice içine çekti. Karanlık gökyüzünün sağında solunda gece yarısını bildiren çan sesleri duyuluyordu. Aşağı yukarı aynı saatte Barry Lloyd, Komiser Thomas Chiswick'i evinden arıyordu. SIS ajanının kendisine ertesi sabah telefon edeceğini düşünen Thomas, başucu lambasını söndürmek üzereydi.
''Raporun sözünü ettiğimiz zayıf noktasını buldum.'' dedi Lloyd. ''Bir bakıma haklıymışım. O çağda adada dolaşan söylentiyle ilgili sıradan bir rapor söz konusuymuş. Alınacak özel bir tedbir yok kaydıyla dosyasına kaldırılmış.'' Tekrar ediyorum, o sıra yapılacak çok daha önemli işlerimiz vardı.
Uyuyan karısını uyandırmamak için Thomas alçak sesle, ''Raporda hiçbir ad verilmiyor mu?'' diye sordu.
''Bir ad var, tam o sıra kaybolan bir İngiliz iş adamının adı. Belki bu olayla ilgisi yoktu ama dolaşan söylentilerde söz konusu edilen oydu. Adı da Charles Calthrop.''
''Teşekkür ederim Barry, bu işle yarın sabahtan tezi yok uğraşacağım.'' Telefonu kapadı ve kısa süre sonra derin bir uykuya daldı.
Çok düzenli bir genç olan Lloyd, bilgi için kendisine başvurulduğunu ve cevabını kısa bir raporla belirterek arşiv bölümüne ulaştırdı. Birkaç saat sonra gece çalışan nöbetçi memur raporu bir an merakla inceledi, sonra Paris'le ilgili olduğundan Sabah Dışişleri Bakanlığı'nda Fransa masası müdürünün önüne bırakılacak dosyanın içine koydu.
23. ayrımın sonu. Sayfa 266.